Ayrım 29, sayfa 205. 25. Evli bir ruhun acıları. Diotima'nın acısı onu uzun uzun okumaya sevk etti. Ve daha önce sahip olmak nedir pek bilmediği bir şeyi yitirmiş olduğunu anladı. Bir ruh. Nedir bu ruh denen? Olumsuz anlamda belirlenmesi kolaydır. Ruh, insan cebir dizilerinden söz edildiğini duyduğunda kaçıp saklanıveren şeyin ta kendisidir. Peki, ya olumlu anlamda? Görünüşe bakılırsa bu noktada ruh, onu kavramaya yönelik bütün çabalardan başarıyla kaçmaktadır. Belki de bir zamanlar, Diotima'nın iç dünyasında özgün bir şey, o sıralarda kendisinin şimdi ruh diye adlandırdığı dürüstlüğün özenle ütülenmiş giysisini taşıyan sezgi dolu bir duyarlılık vardı. Diotima şimdi bunu, Maeterlinck'in batik gibi renklendirilmiş metafiziğinde, Novalis'te, ama özellikle incelmiş bir romantizmin ve tanrı özleminin adsız dalgalarında yeniden bulmaktaydı. Makina çağı bu dalgaları ruhsal ve sanatsal bir protestonun dışa vurumu yerine geçmek üzere bir süre kendi kendisine karşı püskürtmüştü. Yine belki Diotima'nın iç dünyasındaki bu özgün şeye daha kesin söylemek istenirse bir sessizlik, sevecenlik, huşu ve iyilik denebilirdi. Bu şey hiçbir zaman doğru bir mecra bulamamıştı. Ve kaderin bizim için düzenlediği kurşun akıtma sırasında Diotima'nın idealizminin o tuhaf kalıbına dökülmüştü. Bu belki imgelemdi. Belki her gün bedenin örtüsü altında gerçekleşen, onun üzerinden ise güzel bir kadının ruh dolu ifadesinin bize baktığı o içgüdüsel, bitkisel çabaya ilişkin bir sezgiydi. Belki de yalnızca adlandırılamaz saatler yaşanmaktaydı. O saatler boyunca Diotima kendini engin ve sıcacık hissediyor, duygular normalde olduğundan daha bir dolu yaşanıyor, yükselme tutkusu ve irade susuyor, hafif bir esriklik ve dolu dolu yaşama duygusu Diotima'nın benliğini sarıyor, düşünceler en önemsiz konulara değin olduklarında bile yüzeyden çok uzaklaşıp derinlere yöneliyor ve dünyada olup bitenler bir bahçenin dışında kalan gürültü gibi uzaklaşıyordu. Böyle zamanlarda Diotima, çaba harcamaksızın iç dünyasında salt doğruyu gördüğüne inanıyordu. Henüz adları bulunmayan tül gibi olaylar peçelerini kaldırıyorlardı. Ve Diotima kendini, bunun için edebiyatta rastladığı çok sayıdaki betimlemeden yalnızca bazıları kullanılacak olursa, uyumlu, insancı, dindar, kendi benliğinden yükselen her şeyi kutsal kılan, ondan kaynaklanmayan ne varsa günahkar bırakan, temel bir derinliğe yakın hissediyordu. Gel gelelim bütün bunları düşünmek güzel olsa bile, özel bir konuma ilişkin bu tür sezgilerin ve imaların dışına hiçbir zaman çıkamayan, yalnızca Diotima değildi. Başvurduğu ve aynı şeyden aynı gizemli, kesin olmaktan uzak ve aynı sözcüklerle bahseden peygamberce kitaplar da bu konuda yetersizdi. Bu durumda Diotima için suçu bu konuda da ruha giden yolu molozlarla kapatan bir uygarlık çağına atmaktan başka çare kalmıyordu. Diotima'nın ruh diye adlandırdığı, büyük bir olasılıkla evlendiği sıralarda sahip olduğu küçük bir sevebilme yeteneği sermayesinden başka bir şey değildi. Daire başkanı Tuzzi, bunun için uygun bir yatırım değildi. Diotima, karşısındaki üstünlüğü başlangıçta ve daha sonra uzun bir süre boyunca karısından daha yaşlı olan bir erkeğin üstünlüğü olmuştu. Daha sonra buna iç dünyasını karısına pek açmayan, onun yaptığı hafiflikleri hoşgörülü izleyen ve gizemli bir mevkide bulunan başarılı koca üstünlüğü eklenmişti. Ve balayı döneminin sevecenliklerinin dışında daire başkanı Tuzzi hep dengesini hiçbir zaman kaybetmeyen, hep yararlı olan düşünen bir mantık insanı olmuştu. Hep yararlı olanı düşünen bir mantık insanı olmuştu. Yine de eylemlerinin ve giysilerinin ona yakışan dinginliği, vücudunun ve sakalının değiş yerinde ise nazik ve ciddi kokusu, konuşurken başvurduğu özenli ve sağlam bariton tonu Bay Tuzzi'ye, genç kızlığında Diotima'nın ruhunu burnunu efendisinin dizine koyan av köpeğini efendisinin yakınlığı nasıl heyecanlandırırsa öyle heyecanlandıran bir hava vermişti. Ve av köpeğinin bir duygu sarmalı içerisinde efendisinin arkasından gitmesi gibi Diotima da ciddi bir rehberliğin eşliğinde aşkın o uçsuz bucaksız ülkesine adım atmıştı. Daire Başkanı Tusi o ülkede düz yolları yerlerdi. Yaşamdaki alışkanlıkları, işinde yükselme hırsı olan bir işçinin alışkanlıklarıydı. Ata binmek veya daha da çok sevdiği bir şeyi yapmak, yani bir saat dolaşmak amacıyla sabahları erken kalkardı. Bu, yalnızca esnekliğin korunmasına hizmet etmekle kalmıyor. Fakat hiç şaşmaksızın sürdürülmesi nedeniyle sorumluluk dolu idimlerin görüntüsüne çok iyi yakışan, titizliği içerisinde yalın bir alışkanlığı da sergiliyordu. Ve akşamları bir yere davetli olmadıklarında ya da konukları gelmemişse Tuzzi'nin hemen çalışma odasına çekilmesi de gayet anlaşılır bir şeydi. Çünkü Tuzzi kendi alanında sahip olduğu ve soylu meslektaşlarıyla amirliği karşısındaki ona üstünlük sağlayan zengin bilgi dağarcığını en yüksek noktada tutmak zorundaydı. Böyle bir yaşam kesin sınırlar koyar ve aşka da ancak öteki etkinlikler arasında yer verir. İmgelemleri erotizmle yanıp tutuşmayan bütün erkekler gibi Tuzzi de bekarlık döneminde arada sırada diplomatik şöhret adına arkadaşlarıyla birlikte genç koro kızlarıyla görülmüş olmasının dışında sakin bir genel ev ziyaretçisiydi. Ve bu alışkanlığın düzenli soluk alışverişini evliliğine de taşımıştı. Bu nedenle Diotima aşkı şiddetli, arada sırada bir bunalım gibi gelen, kısa kesilen, kendisinden daha büyük bir güç tarafından haftada ancak bir kez salıverilen bir şey olarak tanımıştı. İki insanda gerçekleşen, dakikası dakikasına başlayan, birkaç dakika sonra yerini, günün üzerinde durulmaya değer olaylarına ilişkin kısa bir sohbete, ardından da derin bir uykuya bırakan, aradaki zamanda sözü ya hiç edilmeyen, ya da en fazlasından, örneğin bedenin parti hontözü üzerine diplomatça bir şaka yapılması gibi ima yoluyla dile getirilen bu değişim, ne var ki Diotima açısından beklenmedik ve çelişkilerle dolu sonuçlara yol açmıştı. Bir yanıyla Diotima'nın ölçüsüzlüğe varan idealizminin nedenini oluşturmuştu. Bu dışa dönük ve işgüzar kişiliğin sevme gücü, ruhsal düzlemdeki tutkusu çerçevesinde büyük ve soylu niteliğiyle ortaya çıkan ne varsa hepsine doğru yayılıyordu ve bunlarla öylesine içten bir bağ kuruyordu ki Diotima, erkeklerin kavramlar dünyasında kargaşaya yol açan bir izlenim, ateşi çok güçlü fakat platonik nitelikteki bir aşk güneşi izlenimi yaratıyordu. Ulrich de bunun anlatılması üzerine onunla tanışmak istemişti. Öte yandan evlilikteki bedensel dokunuşların geniş ritmi tamamen fizyolojik olarak Diotima'nın iç dünyasında bir alışkanlık biçiminde gelişmişti. Bu alışkanlığın bağımsız bir yörüngesi vardı ve kendini Diotima'nın yaratılışının daha yüce yanlarıyla bağlantı kurmaksızın seyrek ama besleyici öğünler yiyen bir uşağın açlığı gibi ortaya koyuyordu. Zamanla Diotima'nın üst dudağında küçük kıllar bittiğinde ve bir genç kızınkini andıran kişiliğine olgunlaşmış dişi kimliğinin o erkeksi bağımsızlığı da karıştığında, Diotima bu durumun bilincine bir dehşetin varlığını algılarcasına varmıştı. Kocasını seviyordu. Fakat bu sevgiye gittikçe artan ölçüde bir tiksinti, daha korkunç bir ruh gücenmişliği de karışmaktaydı. Son hesaplaşmada bu gücenmişlik, kendini büyük işlerinin derinliğine kaptırmış olan Arşimede, o yabancı asker kılıç çalacak yerde cinsel bir öneride bulunsaydı, Arşimet ne gibi duygulara kapılır idiyse, ancak o türden duygularla karşılaştırılabilecek gibiydi. Kocası bunu ne fark ediyordu, ne de fark etseydi üzerinde düşünürdü. Gel gelelim, vücudu Diotima'yı her defasında iradesi dışında kocasına karşı ele verdiğinden, Diotima da kendini bir zorbaca, bir iktidara boyun eğmiş gibi hissetmekteydi. Gerçi erdemsiz diye nitelendirilemeyecek bir iktidardı bu. Ama süreci, Diotima'ya örneğin bir tikin ortaya çıkması ya da günahtan kaçmanın olanaksızlığı düşüncesinin verebileceği kadar acı vermekteydi. Belki Diotima bu yüzden yalnızca biraz daha hüzünlenebilir ve daha da bir idealistleşebilirdi. Fakat bu durum ne yazık ki salonunun tam da onun açısından ruhsal bir takım güçlüklere yol açmaya başladığı bir döneme rastlamış bulunuyordu. daire başkanı Tuzzi çok doğal olarak karısının kültürel çabalarını desteklemekteydi. Çünkü bunların kendi mevki bakımından ne gibi yararlar sağladığının ayırdına erken varmıştı. Ama o çabalara asla katılmamıştı. Ve ayrıca bunları ciddiye almadığı da herhalde söylenebilirdi. Çünkü bu deneyimli adam yalnızca gücü, görevi, soylu bir aileden gelmeyi ve bunların biraz ötesinde olmak üzere aklı ciddiye almaktaydı. Üstelik Diotima'yı o çok önemsediği yönetim işlerine çok fazla yükselme tutkusu karıştırmaması konusunda defalarca uyarmıştı da. Çünkü kültür her ne kadar hayat sofrasının tuzu idiyse de yüksek sosyete fazla tuzlu bir mutfaktan hoşlanmazdı. Tuzzi bunu her türlü alaydan uzak olarak söylemişti. Çünkü söylediğine inanıyordu. Ama Diotima küçük görüldüğü duygusuna kapılmıştı. Kocasının onun idealist çabalarını hep boşlukta kalan bir gülümsemeyle eşlik ettiğini hissediyordu. Kocası evde olsun ya da olmasın. Ve bu gülümseme, ki elbet kocası gerçekten gülümsüyorsa, çünkü bu hiçbir zaman kesin değildi. İster özellikle Diotima'ya yönelik olsun, ister yalnızca mesleğinden ötürü hep üstün görünmek zorunda olan bir adamın yüz ifadesinin gereği sayılsın, gittikçe daha dayanılmaz gelmeye başlamıştı. Ve bu arada Diotima kendini o gülümsemenin görünüşteki utanmazca haklılığının etkisinden de kurtaramamıştı. Diotima zaman zaman bütün suçu dünyayı kötü ve amaçsız bir oyuna çevirmiş olan bir materyalist tarih dönemine atmaktaydı. Bu oyunun ateizminin, sosyalizminin ve pozitivizminin curcunasında ruhla dolu olan bir insan kendini gerçek özüne yükseltebilme özgürlüğünü bulamıyordu. Ama bu suçlama da çoğu zaman işe yaramıyordu. Vatan uğruna girişilen büyük eylem olayların akışını hızlandırdığında Tuzilerin evindeki koşullar işte böyleydi. Kont Leinsdorf soyluları fazla teşhir etmemek için eylemin odak noktasını dostu Dietoma'nın evine kaydırdığından bu yana evde dile getirilmeyen bir sorumluluk egemendi. Çünkü Diotima salonunun oyuncak olmadığını kocasına ya şimdi kanıtlayacaktı ya da hiç kanıtlamayacaktı. Bu konuda kararlıydı. Ekselansları ona vatan uğruna hazırlanan büyük eylemin kendisini taçlandıracak bir düşünceyi gereksindiğini ifşa etmişti. Ve şimdi Diotima bu düşünceyi bulup çıkarabilme uğruna yanıp tutuşuyordu. Bütün bir imparatorluğun olanaklarıyla ve dünyanın dikkatli bakışları önünde en büyük kültür içeriklerinden biri olacak ya da daha alçak gönüllü bir sınırlamayla belki de Avusturya kültürünü en derindeki özüyle sergileyecek bir şeyi gerçekleştirmek durumunda olmak, bu düşünce Diotima'yı sanki salonunun kapısı yerinden fırlamış ve uçsuz bucaksız deniz, döşemenin bir uzantıymışçasına ışığı yalıyormuş gibi etkiliyordu. İçinde ilk uyanan duygunun ölçüsüz ve anında karşısında uzanıveren bir boşluk duygusu olduğu da yadsınamazdı. İlk izlenimlerin çoğu kez ne kadar da doğru yanları vardır. Diotima, eşsiz bir şeyler olacağından emindi ve sayısı kabarık olan ideallerini yardıma çağırdı. Küçük bir kızken gördüğü, zenginlere ve yüzyıllara göre hesaplamayı öğrendiği tarih derslerinin coşkusunu harekete geçirdi. İnsanın böyle bir durumda ne yapması gerekirse hepsini yaptı. Ancak birkaç hafta bu minval üzere geçip gittikten sonra aklına hiçbir şeyin gelmemiş olduğunu gözlemlemek zorunda kaldı. Eğer aşağılık bir duygu olan nefrete açık olabilseydi, Diotima'nın o anda eşine karşı duyabileceği tek duygu ancak nefret olabilirdi. Ama bunu yapamadığı için duyabildiği sadece hüzün oldu. Ve içinde o zamana kadar tanımadığı bir her şeye karşı öfke dalgası yükseldi. Bu, Dr. Arnheim'ın küçük zencisiyle birlikte şehre geldiği ve Diotima'nın da bundan hemen sonra onun anlamlı ziyaretini kabul ettiği zamandı. 26. Ruh ve ekonominin birleşmesi. Bunu yapabilen adam, eski Avusturya kültürünün barok sihrinin tadını çıkarmak ister. Bu, paralel eyleme ilişkin bir düşüncenin doğmasına yol açar. Diotima, uygunsuz düşünce diye bir şey tanımazdı. Ama hizmetçisi, Rahel'i odadan dışarı yolladıktan sonra ilgilendiği küçük, masum zenci olan aklına türlü türlü düşünceler getirmiş olmalıydı. Ulrich, büyük kuzinin evinden çıktığından beri Diotima, oda hizmetçisinin öyküsünü bir kez daha ve dostça bir ifadeyle dinlemişti. Olgunlaşmış güzel kadın, kendini çıngıraklı bir oyuncakla oynar gibi ve genç hissediyordu. Soylular bir zamanlar evlerinde zenci bulundururlardı. Diotima'nın kafasında saçaklı atlarla, tüylerle süslenmiş uşaklarla, bol pudralanmış ağaçların altında yapılan kızak gezintilerine ilişkin görüntüler canlandı. Ama soyluluğun bu hayal gücünden yana zengin yanı çoktan yitip gitmişti. Toplumsal yaşam artık ruhsuz oldu diye düşündü Diotima. Yanında hala bir zenci bulundurmayı göze alarak topluma meydan okuyabilen bu cesur insana, bu kural tanımayan burjuvaya, miras yoluyla soyluluğa konanları bir zamanlar bilgin Yunanlı kölenin Romalı efendilerini utandırması gibi utandıran bu kural tanımaz ve ortama zorla giren kişiye karşı Diotima yüreğinde bir şeyler hissediyordu. Pek çok şeye dikkat etmekten kendi içine kapanıp kalmış öz bilinci, kendi saflarından kaçarak bir kız kardeş ruhuyla ona doğru uçuyordu. Ve bütün ötekilerle karşılaştırıldığında son derece doğal olan duygu nedeniyle Diotima, Doktor Arnheim'ın dedikodularda aksinin söylenmesine ve ortada henüz güvenilir haberlerin bulunmamasına rağmen Yahudi asıllı olması ihtimalini de görmezlikten gelebiliyordu. Doktor Arnheim'ın babası hakkında bu kesin olarak söylenmekteydi. Annesine gelince, öleli o kadar uzun süre olmuştu ki tam bir bilgi edinebilmek için aradan zaman geçmesi gerekiyordu. Üstelik Diotima'nın yüreğine çüreklenmiş ve bu dünyaya katlanamamaktan kaynaklanan acımasız bir sancının herhangi bir tekzip talep etmemesi olasılığı da vardı. Diotima, düşüncelerinin dikkatle zenci çocuktan ayrılıp onun efendisine doğru yönelmelerine izin vermişti. Doktor Arnheim sadece zengin bir adam değil, aynı zamanda da önemli bir düşünce insanıydı. Ünü yalnızca dünya çapındaki işlerin mirasçısı olmasıyla sınırlı değildi. Boş zamanlarında ilerici çevrelerde olağanüstü diye nitelendirilen kitaplar yazmıştı. Bu türden salt, tinsel çevreler oluşturan insanlar, paranın ve burjuvazinin takdirlerinin üzerindedirler. Ama unutmamak gerekir ki, özellikle bu nedenden ötürü zengin bir adamın onlardan biri olmasını özellikle çekici bulurlar. Ve üstelik Dr. Arnheim, programlarında ve kitaplarında ruhla ekonominin veya düşünce ile gücün birleştirilmesi gibi son derece önemli bir konunun sözcülüğünü yapmaktaydı. Duyarlı ve geleceğin en hafif kokularını almakta yetenekli olan kafalar, Dr. Arnheim'ın dünyada normal olarak birbirinden ayrı konumda bulunan bu iki kutbu kendinde birleştirdiği haberini yaymakta ve modern bir gücün, imparatorluğun hatta kim bilir, belki de dünyanın yazgısını daha iyi bir yöne götürmek üzere olduğu ve onun bu misyonu taşıdığı söylentisini desteklemekteydiler. Çünkü eski politika ve diplomasi, ilke ve yöntemlerinin Avrupa'yı uçuruma doğru sürüklediği, uzun süredir yaygın olan bir duyguydu ve her konuda uzmanlara sırt çevirme dönemi daha o sıralardan başlamıştı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Materling, M-A-E-T-E-R-L-I-N-C-K, Novalis, N-O-V-A-L-I-S, Parti Honteus, P-A-R-T-I-E, H-O-N-T-E-U-S-E.